أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 434. حديث الرفق في المعيشة Hayrun min ba'dı ticara. Geçimde uygun davranıp harcamada tutumlu olmak bir kısım ticaretten daha iyidir. İnsanların kendilerine tahsis edilen rızkı kendileri görevli oldukları alanlara sarf etmek konusunda özel dikkat sahibi olmalılar. Yani bir başka ifadeyle, rızkın kendilerine geliş yollarında nasıl titiz davranacaklarsa, bunun kendilerinden çıkış yollarında da öylece titiz davranmalılar. Hayat standartlarını, yaşam biçimlerini, Allah'ın ve Resulünün dediği ölçülere uygun hale getiren insanlar, işe baştan kazançlı başlamış durumdalar. Yani, doymak konusunda, giymek konusunda, ihtiyaçların tespiti ve karşılanması konusunda, Allah'a ve Resulüne kulak veren bir Müslümanın ihtiyacı olan meblağ, elbette bu ölçüleri kaybeden insanlarla kıyaslanmaz biçimde farklıdır. Dolayısıyla, eğer bir insan harcamada tutumluysa, geçimde uygun davranıyorsa, kendisine Müslümanca bir hayat için lazım olanların belirlenmesinde vahye dayanıyorsa, bu insanın daha çok kazanıp daha çok harcaması diye bir telaş olmayacak ya da Allah'ın kendisine tahsis ettiği rızkın kendisine yeterli olduğuna imanı elbette onu rahat ve huzura kavuşturacaktır. Hani bir başka şerefli sözünde, hadisi şeriflerinde aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyordu. Gerçek mümin, gıptaya layık mümin, o model insan denilecek tarzda karşımızda bizim kendisine benzememiz istenen mümin kişi, rızık konusunda da mevcut rızkının yeterli olduğuna inanır, onunla kulluk yapabileceğini bilir kişi idi ya, işte bunu baştan kabul eden insanların daha baştan kazançlı çıktığını unutmamak gerekir. Mesela, elbiseleriniz. Acaba mevcut elbiseleriniz zaten siz Müslümanca bir giyim anlayışında olsaydınız, belki para vermeyecek zaten o kadar yığmayacaktınız ya da bundan sonrasında belki yıllarca, 5 yıl, 10 yıl yeni bir elbiseye ihtiyaç hissetmeden yaşayabilecek idiyseniz, söyleyin, siz baştan kazançlı değil misiniz? Bir arkadaş, hazırladığı bir sipariş formunu gidip benim çarşıdan göndermem dileğiyle bana uzatmıştı. Sonra tekrarla ve ısrarla, aman unutma, bak bugün iletilmezse şu kadar zararım olacak, bu kadar para, bu kadar israf, bu kadar masraf sözlerine başlamıştı. Hayrola dedim. Mutfak eşyalarından bir bölümünün yenilenmesi anlamına bir teklifmiş meğer. Gariban arkadaşım, mutfakta ne kadar eşyası olduğunun hesabını bilmeyecek kadar dop dolu bir dizaynın yenilenmesi ve değiştirilmesi adına birilerinin teklifine kulak veriyor ve bana aman geç kalmayalım, eğer bugün veremezsek sonra parası şu kadar artışla ödenecektir diyordu. Ben de ona kötülük yapmayacağımı, kesinlikle onun lehine düşüneceğimi beyanla tam kapıdan çıkarken birisi ayıktırdı. Aman dedi, o bir başka yere atar onu, bir başka yere verir. Senin hayrını düşünmesi de senin masraf etmemen demektir. Yani bugün teslim edilmezse %50 artışla ödeyeceğin ama teslim edilmeyince hiç ödemeyeceğin gerçeğinden hareket eder belki deyince koştu ve elimden teklifi aldı. Evet, iyi düşünün. Ne dersiniz? Mesela, toplam her birini kullanabilecek seviyede düşünün ve 104 tane kravatı olan bir insan farz edin. Nasıl? Baştan karlı olabilir miydi? Bunun kaç tanesi gerekliydi kendisine? Çaresiz durumda kaç taneye çıkabilirdi sayısı? Ama onda neden bu kadar vardı? İlk aldığı maaşa 18 ayakkabı alan birisini tanıyorum. Çünkü üniversite hayatı boyunca hep tek bir ayakkabıya mahkum büyümüş. Nasıl da para eline geçince elbette içinde yıllardır sakladığı bu duyguya can bulmuş, imkan bulmuş. Evindeki giyim kuşam bölümünü, o kocaman bir odayı sanki bir mağaza bölümü gibi kendisine ait olanları şöyle benim de seyretmem adına teşhiri açmıştı bir ev sahibi. Kaba taslak bir sayımla 130 kadar terlik, ayakkabı ve çizme vardı. Ancak yetiyordu belki de. Bir başkasının evi 250 metrekarelik alanların ikisinin birleştirilmiş şekliyle 500 metrekare bir alan idi. Orayı ancak doldurabilmişlerdi. Çünkü ihtiyaçlarına ancak yetiyordu. Bu kışlık evlerinden birisi, yazlıklardan birileri diğerleri de bir o kadar belki geniş ya da daracıktı. Çünkü bir başkası şikayet ediyordu. 65 metrekareymiş salonları. Biraz az idare ediyorlarmış ama ne yapsınlarmış, zemin katmış, giriş katıymış çünkü. Bir üst katta az da biraz bir metrelik sünme ile 80 metrekare olan salonda insanlar daha rahat kulluk yapıyorlarmış kendi tanrılarına. Öyle anlatıyordu. Söyleyin, baştan kazanılır değil mi? Yani ne harcayacağını, neden harcayacağını, harcama kalemlerinin kiminle belirleneceğini baştan Allah'a ve Resulüne sorup ayarlayan insanlar elbette baştan karlı çıkacaklardı. Ama öyle değil. Normal şartlarda bir günlük mesaiyle kazanabileceğini daha bir çırpınarak iki günlüğe çıkaranlar, bir de geceyi katıp üç günlük yapmaya çalışanlar, bir ayda başkasının kazandığının üç katını kazanmak için yırtınanlar, sonunda lüks ve israfa dalıp harcamamaları gereken yere harcamak için çalışmışlarsa yazık etmemişler mi? Sözü uzatmadan başa dönelim. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyordu. Er-rifku fil ma'işe hayrun min ba'd-i ticara. Geçimde uygun davranıp harcamada tutumlu olmak bir kısım ticaretten daha iyidir. 435 Zür gibben tezdet hubben. Seyrek ziyaret et ki daha çok sevilesin. Bu tür hadisler bana topluma mal edilmiş sözleri hatırlatıyor. Demek ki bir vakitler evin oğlu ve kızı durumunda olanlar dede ve neneden ya ki anne ve babadan, daha sonra da birileri birilerine amca ve dayı pozisyonda olunca ya ki hala ve teyze, işte onlar birbirlerinden duya duya hadislerin toplumda kullanılan dille ifadelerini güzelleştirmişler, örneklemişler, kıssa haline getirmişler ya da işte öyle fıkralaştırmışlar. Mesela bir kızı, gözü, canı, ciğeri bildiği bir kızı annesi gelin etmiş. Elbette etmeliydi. Çünkü Allah o kızı o anneye emanet etmişti ve o kız emanet edildiği evde büyürken edebine, adabına, terbiyesine, ahlakına dikkat edilmişti. Hem yeme içme öğrensin ama kocasına hizmet adına başka öğrenecekleri de var, onu ihmal etmesin. Hem adab-ı muaşeretten pay alsın hem de konuşması düzgün, ifadesi yerinde olsun. Dinini, imanını öğrensin, Müslüman bir kadını görüntüleyecek halde olsun, kendine mal etsin gibi nice eğitim dönemlerinden sonra o canı ciğeri ciğerparesi kızını gelin etmişti anne. Güzel, hoş, öyle olmalıydı zaten. Gönlü rahattı, geçimi dirliği yerindeydi, bir de bebesi olmuş, aman Allah'ım ona torun sevgisini bahşetmişti derken hanım kızı her gün evine geliyor. Her gün anneciğini ziyaret ediyordu. Kucağında çocukla gelmeye devam edince, anne dayanamamış bir gün, yavrum biraz tatlı gelsen olmaz mı demiş. Yani hem evindeki düzenin bozulmaması, hem kızının evinde yeni bir düzen kurması adına şefkat ve merhameti imanına teslim olmuş bir anne mantığıyla kızının daha bir tatlı gelmesini istemişti. Ama o günden sonra kız bu işi güzel anlamış kendince, koltuğunun altında her gün bir başka tatlı cinsiyle, valla baklavayla gelmeye başlamıştı. Madem tatlı gelecekse o da tatlı getiriyordu. Böyle anlatılır. İnsanlar böyle anlıyor denilir. Fıkralaştırılır işler. Ama öyle değil. Bakın o işin aslı bu. Zürgibben tezdet hubben. Aleyhissalatü vesselam böyle ifade ediyor. Seyrek ziyaret et ki daha çok sevilesin. Sevgin artsın. Yani sen seyrekten kastın acaba yılda bir mi? Olur mu öyle şey? Ziyaret dediğiniz şey, hani bir yerde ikamet mantığının 15 gün olduğunu düşünürseniz, bir yerde ikametiniz 15 gün ve daha fazlaysa, siz orada seferilikten çıkıyorsanız, hani şöyle 15 günde bir, 20 günde bir, ayda bir, ama en fazla 40 günde bir ziyaret edin, ama her gün değil, ama her saat değil, ama bir çarşıya giderken, bir köyden dönerken, bir şehre uğrarken, bir camiye giderken, bir mescitten dönerken değil. Şöyle bir denge, bir düzen kursa kızlar, oğullar, anneler, çevreler, arkadaşlar, dostlar, yakınlar ve uzaklar, yani birbirleriyle beraberlikte bir düzen kursalar da öylece ziyaret etseler, sevgileri daha çok artsa, sevinmeleri daha çok artsa elbette güzel olacaktır. Buradan hareketle, eğer kuralları aleyhissalatü vesselam koymuşsa, biz onu öylece söylesek, peygamber böyle dedi, onun için böyle yapmalıyız, sallallahu aleyhi ve sellem güzel söylemiş, biz de onu böylece uygulamalıyız desek, elbette hayatın düzeni vahye göre daha hoş olacaktır. Zürgibben tezdet hubben. Sen biraz daha ziyaretini seyrekleştir, böyle her gün sofrasında, her gün kiliminde, keçesinde, her gün bağında, bahçesinde, her gün tepesinde, her gün ayaklarının altında dolaşıp durma. Ama şöyle biraz seyret bu işi, gör ki daha çok sevileceksin. Yani sanki karşıdakine de bir hayat hakkı tanı, o da şöyle kendince yaşayacağı bir hayatı olsun, ona müdahale etme. Hep sen olduğun için düzeni bozulmasın, hep sana göre ayarlamasın, bir gideceği, bir geleceği, bir duracağı, bir yürüyeceği alan bulunsun, kendince yaşayacağı bir hayat programı olsun, ama ziyareti kesme, onunla beraberliğini artır ve fakat seyrek ziyaret et ki daha çok sevilesin. 436 Zinel oyun en nazar. Gözün zinası, gözlerin zinası harama bakmaktır. Allah korusun. Bir hadisten öğreniyorduk. Her organın kendisine ait zinadan bir payı vardır. Elin, dilin, gözün, kulağın, yani bütün bedenin her bir parçasının sonunda cinsel organ bunu tasdik ederse hepsi zina etmiş olur. Değilse hepsi bu suçtan kurtulmuş olur deniliyordu. Evet, gözlerin de zinası varmış. Harama bakmak. Ama mesela öyle bilmeceli, öyle girift, öyle labirentvari bir hayat programında gözlere zina etmeyeceksin ama denilen bir hayat programımız var ki ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben de soruyu sorunlu hale getirerek size arz etsem. Cennete gitmek için o salondaki kitaplığın içinde hani var ya bir yeşil kaplı, kenarları siyah renkli, içi rengarenk özel, çok güzel bir kitap var ya, onu alır orada okursan bir saat, işte sen o zaman gözünü bu işte kullanırsan, sen doğrudan cennete gidersin diye bir kural duysanız ve koşsanız salona, ama kapıda bir yazı, içeride çırılçıplak bir kadın ve fakat sakın ha kadına bakma deniliyorsa, ama her taraf ayna, üst zeminden alt zemine, dört duvardan her bir tarafa, pencereler, kapılar, zemini dahil her yer, baştan sona aynalı ve içeride bir çıplak bulunsa, resim veya canlı. Ne dersiniz? Gözünüzü açsanız onu göreceksiniz. Gözünüzü kapatsanız göreceğiniz o kitabı bulamayacak ve okuyamayacaksınız. Nasıl oldu bu iş? Öyle mi? Yani bocaladınız mı, çaresiz mi kaldınız? Olmaz böyle şey değil mi? Allahu Teala Rahman ve Rahim'dir. Adalet sahibidir. Zulmetmez kuluna. Verdiği emirleri yapmak konusunda elbette biz bocalamayacak kadar rahat ve huzur içinde bir kalp sahibi olmalıyız. Ama toplum bu hale gelmiş mi, ne dersiniz? Camiye koşmak zorundasınız. Harama baka baka. Allahu Ekber, nasıl oldu öyle? Yani erkekler mi kadınlar mı dersiniz, isterseniz boy boy resimler deyin, ne fark eder? Ya da içki ve kumar evleri mi, hangisidir dersiniz, ama hani harama bakmayacaktınız. Yani Allah'ın bakma dediği şeye bakmadan bir hayat yaşayacaksınız ki gözünüz zina etmemiş olsun, ne dersiniz, nasıl mümkün olacaktı? Bir büyük şehirde yaşıyorsunuz. Misafir olarak gitmiştiniz, koşturuyorsunuz, ikindi vakti neredeyse ezanla yetişemediğiniz o misafir kaldığınız yere, yani misafirhaneniz veya sizi misafir eden bir haneye ikindi ezanlarından biraz sonra varmıştınız. Tam da evdekiler, tam da hanedekiler abdest almışlar, namaza duracaklardı. Sizi duydular, sizi anladılar, sizin geldiğinize sevindiler. Tamam dediler, cemaatle kılalım. Hatta size imamlık teklif ettiler. Ne güzel. Siz de hoşlandınız. O memleketinizde, eviniz, işiniz, akrabalarınız arasında gidip gelirken ki dünyanızı hatırladınız, size göre harama bakmadan bir seyahat imkanı olan o kendi dünyanızdan buraya intikalinizi bir an unutuverdiniz ve derken abdest aldınız ama namaza doğru gelince gözünüzün önünde o otobüstekiler, sokaktakiler, kaldırımdakiler, tezgahtakiler, tezgahtarlık yapanlar, çığırtkanlık yapanlar, koşanlar, duranlar, önünüzden geçenler, arkanızdan yetişenler, aman Allah'ım siz namaza durmadan nasıl da onlar hücum etmişti gözünüzün önüne. Sanki hepsini yeniden seyretmeye başladınız. İmamlığa cesaret edemediniz. Zorladılar, hayır dediniz. Nefesiniz kesildi, öyle dediniz. Kafanız dağınık, öyle istediniz. Durun bakalım, hele biriniz dediniz. Birisi imam oldu ve birlikte namaz kıldınız. Ama sonra sizin Kur'an okumanız istendi. Üzerine şöyle Kur'an-ı Kerim'den bir aşr-ı şerif tilavet buyurmanız gerekti. Ve siz çaresiz Bismillah dediniz. Gözünüzün önüne neler geldi? Vitrindekiler, çarşıdakiler, pazardakiler, önünüzden kaçanlar, arkanızdan yetişenler, aman Allah'ım gözün zinalarının envai türlü çeşidi, her biri bir bir sanki gözünüzü kapattınız karşınızda, gözünüzü açamadınız yanınızda, hepsini görmeye başladınız. Ne dersiniz? Gözün zinası bakmaktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bakmamalıydınız ama oradan gitmek zorundasınız, ama görmemeliydiniz. Tabii siz öyle büyük şehirlerin belasını görmeden yaşadığınız için büyüttünüz belki başkalarına göre. Siz şöyle alışacaktınız. Tabii alışır insanlar. Şöyle saçlar düzgün taranmış. Boynu boğazı tabii açık ama çok fazla da değil. Öyle göğsüne kadar inmemiş yakanın açıklığı. Diz kapaklarından bir parmak aşağıda. Ten rengi değil bir çorap ama elbette bir çorap giymiş. Kollarla şöyle dirseklerle bilekler arasına kadar açık ama mutena, cazip renklerden oluşmayan bir kıyafetle, çok da daptaracık değil ama canım yani hakkında yemeyelim dediğiniz bir kadın kıyafetine ya da vücudunun hatları aşağı yukarı tıpatıp neredeyse uzaktan siz onun kalıbını çıkarabileceğiniz biçimde belirgin bir yapıda, göbek ile diz kapağı arası ayan beyan her şeyiyle her şekliyle belli, sanki eskilerin tabiriyle kemana kılıf çeker gibi bir erkek bedenini elbiseyle kapattılar zannettiniz ve siz onların arasından namaza doğru yürüyordunuz. Ne dersiniz? Gözün zinası harama bakmaktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapacaksınız? Alışacaksınız değil mi? Ona da kapalı, ötekine de kapalı gibi. Bu da galiba biraz kapalıya yakın ama tam kapalı olmasa da açık diyemeyeceğiniz kıyafetler türedi, öyle mi? Siz bilirsiniz, daha önceki günlere gidin. İslam'ın hayata hakim olması döneminden önce, yani cahiliyet döneminde Kadınlar Kabe'yi çırılçıplak tavaf ederlerken hatta şiir de söylerlermiş. Hey! Bana bakın! Her ne kadar vücudumun her tarafı apaçık şu anda gözünüzün önündeyse, ben onu tavaftan sonra size vereceğim zannetmeyin ha diye uyarıyormuş kadınlar. Ama çırılçıplak tavaf etmelerine de engel değilmiş bu duyguları. Ne dersiniz? Çırılçıplak tavaf edenler, yani tanrılarının huzurunda ona ibadet kastıyla açılanlar, saçılanlar, işte öylece olanlar, yoksa bu kıyamete kadar böyle bir ikinci yol ama İslam'ın karşıtı bir yol olarak uygulana gelecek bir program mı dersiniz? Ben hadisi yeniden okuyorum. Zinel uyun en nazar. Gözün zinası harama bakmaktır. 437. Ez-zekatu kantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Yani bir köprü düşünüyorsunuz. Eskiden insanlar köprü deyince bir yerden bir yere bir su engeliyle geçiş imkanı yoksa insanlar onun üzerine bir köprü kurarlar. Sonra da işte o imkansız geçişi böylece imkanlı hale getirirlerdi. Bunu anlardı eskiden insanlar. Köprü budur. Ama şimdi öyle aşağıdan dolaşıp yukarıya çıkmak yerine alın size bir köprü diyorlar. Adını ama köprü demeyelim. Bu başka bir adla anılsın diye viyadükler icat ettiler. Bilirsiniz. Ben onu bilmem ama. Burada kantaradan, yani kantaratül İslam olarak zekattan söz ediliyor. Onu tasavvur edelim. Onu düşünelim. Zekat, eğer siz bunu gündemde tutar, eğer siz bunu uygularsanız, eğer siz zekatı yaşar, zekatı yaşatırsanız, zekatı var kılar, yani zekatı verir ama verilmesi için uğraşırsanız, sizin bu yaptığınız iş, yani bu gündemde tutulan, bu yapılan iş, bu zekat, bu ödenen, bu verilen, bu alınan zekat, bu işle uğraşanları İslam'a götüren bir köprü demektir. O zaman siz bu köprüye sanki girmiş ve İslam'a ulaşmışsınız anlamına gelir. Hani siz namaz için direktir, imanın direği, İslam'ın direği, dinin direğidir denilen hadisleri bilirsiniz herhalde. Hatırladınız mı? Demek ki İslam'ın o binasının, o yapısının, o yapılanmasının aslı ve esası olan o direkleri aleyhissalatü vesselam namaza benzetiyorsa, zekatı da köprüye benzetiyor. Bir taraflardasınız. Ama İslam'ın dışı demektir. Kenarı demektir. İslam şöyle az biraz ötede. Siz eğer bir köprüye girer, bir köprü kullanırsanız rahatlıkla orada olacaksınız. Öyle bir alan düşünün. Yani o sudan geçemeyecek, o uçurumu atlayamayacaktınız. Siz oraya inip çıkarsanız helak olabilecektiniz. Karşıya ulaşamayabilecektiniz. Haydi zekata, hemen zekata zekat verin ki karşıya, yani karşıdaki İslam'a, sizin hedefiniz olan yere, yani Müslümanlığa, teslimiyete, kurtuluşa o köprüyle, zekat köprüsüyle ulaşabilirsiniz. Zekat, kulun mal dünyasını, şimdiki yaygın ifadeyle ekonomik dünyasını temizleme ve düzenleme görevi demektir. Zekat ile insanlar kazançlarını ve harcamalarını düzene koyarlar. Ama aynı zamanda zekat, toplumsal bir kulluk demektir. Yani bilirsiniz, kişi kendi kendisine namaz kılabilir ama kendi kendisine zekat veremez. Zekat en az iki kişi, yani bir alan bir veren kişi arasında icra edilen özel bir kulluk görevidir. Buna göre zekat, sizin nereden toplayacağınızı Allah'ın karıştığına iman ettiğiniz, bu inancın gereği topladığınız mallar konusunda Allah'ın halen bir karışma yetkisinin bulunduğuna imanınızı ortaya koyduğunuz bir görev demektir zekat. Yani ya Rabbi, sen içkiden kazanma dedin, kazanmadım. Sen kumar oynama dedin, oynamadım. Sen yalanla dolanla yapma ticaretini, kazancını dedin. Aynen ona uydum. Ya Rabbi sen benim mal dediklerimi sat dedin. Öyle yaptım. Ya Rabbi sen alışta ve satışta, ticarette ve kazançta şöyle şöyle davran, böyle böyle davranma dedin. Aynen uydum. Şu anda benim Topladığın bu mallar üzerinde senin yine karışma yetkin vardır. Bunları nasıl ve nereye harcayacağıma da yine sen karışırsın. İşte onun için huzurundayım ya Rabbi dedin ve Cenab-ı Hak da sana dedi ki, eğer bu kazandığın madense beşte bir, ama kendiliğinden sulanan arazinin ürünü ise onda bir, yok sulamayı sen bizzat yapmış, masraf etmişsen 20'de 1, ama eğer sığırlarda 30 tane ise sen onun 30'da bir tanesi için bir koyun, ama koyunsa eğer senin topladıkların 40 koyunda bir koyun, ama eğer sen altın ve gümüş veya ticaret malı sahibiysen, işte onların da 40'ta birini zekat olarak vereceksin dediğin için ben veriyorum ya Rabbi demişse bir Müslüman, o zaman bil ki bu zekat onu İslam'a götüren bir köprü vazifesi görecek. Ve o kişi böylece İslam'a ulaşacak, İslam'ı yaşamaya kavuşacaktır. Değilse Ebu Bekir Efendimiz döneminde olduğu gibi birileri, biz alın teri kazandığımız malları, bize layık olduğunu bildiğimiz bu malları, biz kafamız çalışıyor olarak topladığımız bu malları başkalarına veremeyiz. Biz onlara zekat vermeyeceğiz. Bizden bu iş muaf tutulmalı. Etmeyiz, eylemeyiz diyenlere nasıl Ebu Bekir Efendimiz savaş ilan etmişse, yani zekat vermeyenler İslam'ın köprüsünü kullanmamış, o köprüyle İslam'a ulaşamamış insanlar olduğu için kanları heder edilebilecek, kendilerine savaş ilan edilecek ve öldürülebilecek durumda olacaklardır. Tekrar okuyorum. Ez-zekatu kantaratul İslam. Zekat, İslam'ın köprüsüdür. 438. Ez-zina yurisul fakra. Zinadan sonra geriye fakirlik kalır. İnsanlar, Allah'ın kendilerine izin verdiği evlilik sistemini bozarlar. İnsanlar eğer Allah'ın kendilerine emanet verdiği namus ve iffeti muhafaza etmez, Allah'ın yasakladığı alanlara da açar, başka yerlerde kullanırlar, yani zina ederlerse, bilsinler ki kendilerine sadece fakirlik kalır. Yani ama ne ilgisi var deyin isterseniz, söyleyin fakat zenginlikle iffet ve namusun ne ilgisi var değil mi? Tabii. Dıştan görününce öyle. Ama bereketin, ama lütuf ve ihsanın, ama rahat ve huzurun Allah'ın sağlayacağı bir imkan olduğunu unutmayınca biz, eğer Allah Resulüne dedirtmişse, zina etmeyin, eğer ederseniz geriye fakirlik kalır, teslim olmaktan başka ne çare, doğru değil mi denilen, öyle mi diyeceksiniz? Ya Resulallah, yani benim aylık gelirim bu kadar, haftalık ek gelirim bu kadar, zaman zaman şöyle bir de gelir sistemim var. Bunlar aynen gelip dururken ben bir de arada bir, iki günde bir, haftada bir, ayda bir zina etsem ben yani bu gelire rağmen fakir mi olurum diyebilecek. Şöyle yani ama peygamberden aldığı alacağı cevapla aklını başına alacak bir insan var mı ki? Öyle olmaz mı söyleyin. Yani o aldığı paraların iki katını da alıp fakir olanlar, geçim derdine düşenler, borçlananlar ve ödeyemeyenler, ne yapacağını bilemeyenler, bırak öyle onun aldığı paranın iki katını alan, onu bütün malıyla, mülküyle, istediği anda satıp, savurabilecek, alıp harcayabilecek konumda nice zenginler var idiydi de, tarihe mal olmuş, onun da bildiği nice insanlar, ama birden kaybettiler, yok oldular, fakir kaldılar, fakir düştüler değil mi? Peki, öyle mi diyeceksiniz? Birilerini siz fakir düştü görünce, bu adam galiba zina etti de ondan mı diyeceksiniz? Yok öyle, o anlama gelmez. Evet, indiren bindiren Allah'tır. O ister vererek, dilerse alarak imtihan eder ayrı. Ama eğer insanlar zina ediyorlarsa, bilsinler ki geriye sadece fakirlik kalır ellerinde. Başka bir şey olmaz. Onlar başka ne yapabilecekler ki? Buna göre, fakirlikle zinayı birlikte düşünün diyor Aleyhissalatü Vesselam ve eğer siz zina ederseniz daha bir fakir, daha bir fakru zaruret içinde bir hayata mahkum olursunuz diyorsa, zina etmeyin emrine bir de bu illeti ekleyin. Yani zina etmeyin çünkü Allah'ın azabını Zina etmeyin çünkü Allah'ın gazabını hak edersiniz. Zina etmeyin perişan olursunuz. Zina etmeyin mahrum bırakılırsınız. Zina etmeyin çünkü geriye fakirlik kalır şeklinde anlamak belki zina konusundaki sakındırma prensiplerinin bir son halkasını öğrendik demektir. Tekrar okuyorum. Ez-zina yurisul fakra. Zinadan sonra geriye fakirlik kalır. Velhamdülillahi rabbil alemin.